Ayrım 37, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 304. Cumhurbaşkanına sert sözler. Tarih 25 Haziran 1918. Osman Nuri Koçtürk, İzmir Karşıyaka'da Naime Hanım ve Sadi Bey'in çocuğu olarak dünyaya geldi. Sadi Bey çiftçiydi, Karşıyaka'da bostan ve zeytinlikleri vardı. Karşıyaka İlkokulu'nda 1933 ve İzmir Erkek Lisesi'nde 1937 okudu. Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesinden 1943 okul birinciliği derecesi ile mezun oldu. Veteriner teğmen rütbesiyle TSK'da göreve başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak Askeri Veteriner Akademisi Biyoanalitik Kimya Bölümü asistanlığına atandı. 1945. Akademik çalışmaları sonunda Silik'te organik kükürt bileşiklerinin kimyasal yöntemlerle tayini konulu teziyle kimya uzmanı oldu. 1948 ve bölümde baş asistanlık görevine tayin edildi. Mardin Midyat Hudut Alayı Veterinerliğinde 3 yıl hizmet verdi. Ankara Üniversitesi'nde biyokimya dalında doktor unvanını aldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından ordu beslenmesinde son gelişmeler ve ABD ordusunda beslenme çalışmaları konusunda incelemeler yapmak üzere ABD'ye gönderildi. Ve Missouri Üniversitesi beslenme kürsüsünde çalışmalarda bulundu. Missouri Üniversitesi'nde 6 ay staj yaptıktan sonra ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev aldı. Mısır ve soya fasulyesindeki vitaminler, mineraller ve amino asitler üzerine yaptığı araştırmalar üniversitenin Journal of Nutrition gibi bilimsel dergilerinde yayımlandı. Üniversitedeki çalışmaları sonucu Certificate of Achievement ödülünü aldı. 4 yıl sonra 1953'te yurda dönerek Askeri Biyoloji Enstitüsü kimyagerliğine atandı. Ordu beslenmesi hakkında sunduğu tez ile müşavir veteriner unvanını aldı. Askeri Veteriner Akademisi Biyokimya Kürsüsü Baş Asistanlığı görevlerinde bulundu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Kürsüsü'nde önce uzman, sonra gıda kontrolü ve hijyen doçenti oldu. 1956'da Et ve Balık Kurumu emrine verildi. 5 yıl Merkez Laboratuvarları Müdürü ve Teknoloji Müdürü görevlerinde bulundu. 1957'de Bağdat Paktı tarafından düzenlenen radyasyonun tarım ve biyoloji alanında kullanımı konulu 6 haftalık bir kursa katıldı ve başarıyla bitirdi. Askerlik görevinden ayrıldıktan sonra 1961'de Milli Eğitim Bakanlığı'na atandı. UNICEF ve KARE teşkilatlarının ilkokullarda ortaklaşa uyguladıkları ilkokul çocuklarının beslenmesi programında teknik müşavir olarak görevlendirildi. Yapılanları eleştiren makaleler yazınca Tarım Bakanlığı'na tayin edildi. Şaşırtıcı değildi. Şunu yazdı çünkü: Amerikalılar Türk toplumuna yardım etmenin övüncü içinde bir dost ve bir kahraman gibi içimize sokuldu. Yönetimin bütün kademelerine ve üniversitelere sızdılar. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Kürsüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu arada sürekli beslenme konusunda bilimsel içerikli yayınlar yapmaya başladı ve konferanslar verdi. Konferanslarının amacı insanın bir başka insan tarafından sömürülmesinin biyolojik yönlerini anlatmaktı. Koçtürk Tabii Senatör Haydar Tunç Kanat tarafından 1966'da açıklanan ve basında Türkiye'de nötralize listesi olarak adlandırılan SİA raporunda Türkiye'de pasifize edilmesi gereken isimler arasında gösterildi ve istenmeyen adam ilan edildi. Gazete ve dergilerde yayımlanmış makalelerinin yanı sıra 1953-1978 yılları arasında 65 kitabı yayımlandı. Sessiz Savaş, Gıda Emperyalizmi Şişmanlıktan Kurtulma Yolları, Türk Halkının Beslenme Sorunu, Tarhana ve Açlık Korkusu en çok tanınan kitapları oldu. 1967-1975 yılları arasında Emek Dergisi'nde 86 yazısı yayımlandı. Tarım Bakanlığı'ndaki danışmanlık görevinden politik nedenlerle Adana İli Veterinerlik Danışmanlığı'na tayin edildiğinde görevinden ayrıldı ve tam gün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmaya başladı. Protein kimyası ve metabolizma konusunda ders kitabı yayımladı. Roma, Washington, Viyana ve Paris'teki çeşitli uluslararası kongrelere katıldı. 1972'de kendi isteğiyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesindeki görevinden emekliye ayrıldı. İşçi sendikaları ve kooperatiflerinde teknik danışman olarak çalıştı. Bülent Ecevit döneminde CHP'den Ankara Milletvekili adayı oldu, seçilemedi. Türkiye Hijyen ve Besin Kontrolü Derneği'ni kurup başkanlığını yaptı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kötü günler yaşadı. Bir süre gözaltında tutuldu, işkence gördü. Serbest bırakılmasının ardından içe dönük bir hayatı yaşamayı tercih etti. Tarih 4 Nisan 1994. Yurtsever aydın Osman Nuri Koçtürk Ankara'da vefat etti. Televizyonun tek kanallı olduğu yıllarda ekrana çıkıp sürekli mercimek yiyin dediği için Türkiye'nin mercimek teyze dediği Profesör Doktor Ayşe Baysal 1930-2016 Tarhana Osman'ın öğrencisiydi. Hocası öldüğünde ABC dergisine şöyle yazdı. Beslenme sözcüğünün gerçek anlamını okula yeni gelen hocamız Osman Koçtürk'ten öğrenmeye başladım. Osman Bey beslenmenin yemek pişirmekten ibaret olmadığını araştırmak için laboratuvar kurulması gerektiğini en sonunda yöneticilere kabul ettirdi. Okulda ilk kez kurulan beslenme laboratuvarının ilk öğrencisi oldum. Hocamızın anlattıklarını zaman geçirmeden kendi yaşamıma uygulamaya başladım. Yeme içmenin beslenme biliminin gösterdiği kurallara uygun yapıldığında insan sağlığının korunduğunu ve geliştiğini kendi deneyimimle öğrendim. Halkı bilinçlendirmek için birlikte çalıştığı yazar Fakir Baykurt Koçtürk'ün ardından şöyle yazdı. Koçtürk son dönemde Türkiye Öğretmenler Sendikası, TÖS Onur Kurulu Başkanı ile Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu'nun ikinci başkanlığı görevini üstlendi. Özellikle Amerika'nın dayattığı ışınlandırılmış hibrit buğday konusunda kaygısı büyüktü. Profesör Doktor Kazım Aras'ı da alarak üçümüz konuyu TÖS adına o günkü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a götürmeye karar verdik. Gerekli buluşum alındı ve Çankaya Köşkü'ne çıktık. Koçtürk Hoca konuyu açtı, anlatıyoruz. Sunay hanım eli sigarası kadar küçük bir kalemle önündeki kağıtlara not alıyor. Birden sinirlendi. Ne istiyorsunuz Amerika'dan diye bağırdı. O zaman Koçtürk Hoca da sinirlendi. Sayın Cumhurbaşkanım, asıl Amerika bizden ne istiyor? Ayıp değil ya, biz de bunu merak ediyoruz dedi. Sunay yanıt verdi. Amerika bize yardım ediyor. Hocanın bir tiki vardı, sinirlendiği zaman burnundan tıh diye bir ses çıkardı. Paramızın o sayede bu kadar değer kaybetmesinden belli değil mi? Tıh dedi. Konuşma neredeyse karşılıklı atışmaya dönecekti, kalktık. Tarhana Osman yazmakla bitmez. Sağlıklı, entelektüel kapasitesi yüksek, güçlü bireylerden oluşan bir toplum ve gelişmiş bir ülke için protein değeri yüksek beslenmenin önemli olduğunu, tahıl ağırlıklı beslenmenin ise bireyin sorgulama kapasitesini düşürerek yönetilebilir, güdümlenebilir olduğunu iddia etti. Bu nedenle hayvancılığın geliştirilmesi, et ve süt ürünlerinin daha ucuz olarak halka arzının arttırılması gerekliliğini ifade etti. ABD tarafından dayatılan tahıla dayalı beslenme politikalarının ülkeyi sömürge haline getirmek için bir araç olduğunu ve etkisini 40-50 yıl sonra gelecek kuşaklarda gösterebileceğini öngördü. ABD tarafından Türkiye'de kullanım için baskı uygulanan soya yağı ve margarin yerine sağlıklı zeytinyağının kullanımının arttırılması gerektiğini söyledi. Gıda Emperyalizmi adlı kitabında şunu yazdı. Günümüzde soğuk savaş bir toplumu uysallaştırmak, yönetmek, entelektüel kapasitesini azaltmak, az düşünen bireylerden oluşan bir toplum yaratmak için top ve tüfek gerekli değildir. Bunu beslenme politikalarını ele geçirerek sulh içinde ve minnet duygularıyla başarabilirsiniz. Amerikan emperyalizminin yaptığı budur. Tarih 16 Ekim 2016. Osman Nuri Koçtürk'ün İzmir Karşıyaka'ya büstü dikildi. Eğitimde Rockefeller parmağı. ABD Tarhana Osmanlar yetişmemesi için eğitime de el attı. Sigma Chi adını duydunuz mu? ABD üniversitelerinde 1855 yılından beri faaliyetli olan kardeşlik örgütü. Sembolü mavi zemin üzerindeki beyaz haç. Amacı eğitim alanında söz sahibi olmak, öğrenme idealini yaygınlaştırmak. Sigma Chi dünyaya yayıldı. İkinci Dünya Savaşı bitiminde Türkiye'ye ulaştı. Önce 1947'de Truman Doktrini ile ABD'den askeri yardım geldi. Sonra 1948'de Marshall Planı ile ABD'den ekonomik yardım geldi. En sonunda 1949'da eğitim anlaşması ile ABD'den müfredat yardımı geldi. Birini yazayım. Adı James William Fulbright, 1905-1995. Arkansas Üniversitesi'nde tarih ve George Washington Üniversitesi'nde hukuk okudu. Sigma Chi üyesiydi. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığını en uzun süre yapan bu ABD'li senatör, eğitim ve kültürel değişim yoluyla ülkeler arasında ortak bir anlayış geliştirmek amacıyla Amerikan Kongresi'nde 1946 yılında kanun çıkarttı. 3 yıl sonra, tarih 27 Aralık 1949, Türkiye ve ABD hükümetleri arasında eğitim komisyonu kuruldu. Komisyonun amacı eğitim programının idaresini kolaylaştırmaktı. Komisyon 4'ü TC vatandaşı, 4'ü de ABD vatandaşı olmak üzere 8 üyeden oluştu. Çoğunluğu sağlamak için komisyonun başkanı ABD Büyükelçisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda personel politikalarından ders programlarına kadar pek çok konuda stratejik planlama yapan Eğitim Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı adlı komisyonun varlığı bu anlaşma sonucu gerçekleşti. Personelinin 2/3'ü Amerikalıydı. Evet, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra okullara ABD'den sadece süt tozu gelmedi. Halktan gizlenen eğitim anlaşmasıyla ABD, Türkiye'ye uzman, araştırmacı, öğretim üyesi adı altında personel gönderdi. Parasını da bize ödettiler. Amerikan hükümeti, Amerikan kültürünü yaymak gayesiyle anlaşmalarla hasıl olan alacaklarını bu memleketlerde kültürel gayeler sarfını temin edecek kültür anlaşmaları imzalamıştır. İşte çoğunluğu Sigma Chi üyesi bu Amerikalılar okul müfredatlarını, öğretim politikasını kökten değiştirdi. Müfredata bol bol Atatürk adı konularak Atatürk düşüncesi yok edildi. Soru soran, sorgulayan yerine ezberci, nakilci öğrenci yetiştirmek amaç oldu. Aramanın, araştırmanın yerini batıdan dayatmalar aldı. İlkokuldan üniversiteye kadar ders kitapları şarkiyatçıların batı merkezli kurgu tarih yığınıyla dolduruldu. Batı uygarlığı çağdaşlaşmanın beşiği olarak öğretildi. Batı tarihçileri hiçbir bilimsel temele dayanmayan Türkler hakkındaki kitaplarıyla insanlarımızı komplekse soktu, güvensiz yaptı. Türk kavramı unutturuldu, Türk dili unutturuldu. Erken Türk, Etrusk tarihi yerine Antik Yunan öğretildi. Atatürk'ün büyük çabayla çalıştığı Türk tezi tarih araştırmaları safsata olarak gösterildi. Bu sebeple Eskişehir Çifteler ilçesi Yazılıkaya anıtının okunmasıyla ortaya çıkarılan Frigyalıların Türkçe konuştuğu gibi tezlerin üzeri örtüldü. Binlerce yıldır onlarca devlet kurmuş Türkler göçebe yapılıverdi. Sümerler, Hititler unutturuldu. Cumhuriyetin temel tezlerinden olan Türk tarihi, uygarlığı hafızalardan silindi. Yetmedi, Cumhuriyet'in ulus devletten çıkarılması için Osmanlıcılık moda haline getirildi. Ki bu Osmanlı tarihinden de Türkler çıkarıldı. Bu tarih okumalarında salt dinsel vurgular ön plana alındı. Sanki İslam'dan önce Türk tarihi yoktu. Bu müfredatı dayatan ABD'ydi. ABD'nin eğitim stratejisiyle kimliğimize, kişiliğimize büyük saldırıda bulunuldu. ABD'de yeniden yapılandırma planının devreye girmesiyle Sağlık Eğitim ve Refah Bakanlığı HEW 11 Nisan 1953 tarihinde kim tarafından kuruldu dersiniz? Nelson Rockefeller. Amaçları belliydi. İlk yaptıkları köy enstitülerini yıkmak oldu. Kökünü kuruttular. Dünyada 200 yıllık bir tartışma eğitim. Robert Owen 1771-1851 ilk ütopik sosyalistlerdendi. Fabrikasındaki bunun 500'ü çocuk 2000 işçiyi hem çalıştırdı hem de eğitimden geçirdi. Marx özellikle Owen'ın düşünce ve uygulamalarını başarılı buldu. Owen'da görülebileceği gibi geleceğin eğitim tohumları fabrika içinde atıldı. Bu metot yalnızca üretimi arttırmaya yönelik olarak kalmayacak, aynı zamanda bütün yönleriyle gelişmiş insanları yaratmanın tek yolu olacaktır. Bu eğitim modelinin adı politeknik eğitimiydi. Neydi bu? Eğitim sadece zihinsel ve bedensel gelişimli olmazdı. Çocuklar basit aletlerle pratik yaparak üretime katılmalıydı. Yani bizim köy enstitüleri modeli. Konu nereden geliyor? John Dewey, 1859-1952. Adını duydunuz mu? ABD'li filozof ve eğitim kuramcısıydı. Ona göre okul, öğretmen ve öğrenciden oluşan ve yapay bir öğretmeye odaklanmış yer olmamalıydı. Öğrenme ancak ve ancak yaparak ve yaşayarak öğrenilirdi. Yani eğitim hayata hazırlık değil, hayatın kendisiydi. Örneğin okullar demokrasinin yaşanmasına ve yaşatılmasına ön ayak olmalıydı. Birey önce okulda toplumsallığı yaşamalıydı ki daha sonra içerisine gireceği topluma uyum sağlasın. Evet, eğitimde başarının ilk basamağını insanın özgürlüğünde gören John Dewey liberal bir filozoftu. Ama eğitim konusunda Marx'la aynı görüşteydi. Zaten Marx'ın eğitimle ilgili düşüncelerinden yararlandığını hiç inkar etmedi. Yıl 1924. Atatürk John Dewey'yi Türkiye'ye davet etti. John Dewey Türkiye'de kaldı, 2 ay süresince İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi kentlerdeki okulları gezip rapor hazırladı. Tanin gazetesine 26 Ağustos 1924'te verdiği röportajda düşüncelerini şöyle açıkladı. Çocukların yalnız hafızalarına yüklenmemelidir. El işlerine önem verilmeli, köy hayatı ile irtibat kurulmalıdır. Örneğin buğday yetiştiren bir çevrede teoride tohum ve türleri gösterilerek, toprağın, havanın, iklimin, hayat durumu üzerindeki etkisi öğretilerek, ziraat, alet, edevat yine aynı surette ameli olarak gösterilmelidir. Köy enstitüleri nasıl doğdu sanıyorsunuz? Öğrenciler köylerine öğretmen olarak dönüp sadece okuma yazma öğretmeyecek, modern tarımı da uygulamalı göstereceklerdi. Müfredatta konumuzu tarımı ilgilendirenleri özetleyeyim. Genelgeye göre, köy enstitüleri talebesine halkla doğrudan doğruya münasebete girişmeyi temin edici işler yaptırılacaktır. Her türlü iş sahibi halkla kolay ve normal bir şekilde konuşmaları, halk ruhuna aşina olmaları, halkın mühim ihtiyaçlarını giderici pratik tedbirleri bilmeleri imkan altına alınacaktır. Enstitülerde planlı, süratli iş görmek ve işi başarmak talebe ve öğretmenler için esas prensiplerden olacaktır. Öğrencilere bisiklet, motosiklet, su motoru, otomobil gibi araçların kullanılmasının öğretilmesi. Çevre özelliklerine göre ata binme, dağcılık, sandal ve yelken kullanmanın öğretilmesi. Çevredeki akarsu ve deniz canlılarının incelenmesi ve bunların nasıl değerlendirileceğinin öğretilmesi. Enstitü ve çevre arazisinin işlenmesi, bayındırlaştırılması, ağaçlandırılıp çiçeklendirilmesi. Hayvan yetiştirme ve hayvanların korunup ıslah edilmesinin öğretilmesi. Köy ve çevre incelemeleri yapma ve bunu öğrencilere öğretme. Mesleki kitap ve dergileri izleme ve onlara abone olma. Müze kurma ve bunlardan yararlanma. Yerel ve ulusal motiflere göre stilize edilmiş giysiler dikme ve eskiden yapılmış olanların müzede sergilenmesi. Sadece köy enstitüleri değil, tarımsal eğitim konusuna Atatürk büyük bir önem verdi. Türkiye İktisat Kongresi'nde âli tahsil için bir ziraat mektebi açılması karara bağlandı. Aynı kongrede askerde ziraat eğitimi yapılmasını, köylülere ziraat usullerini öğreten kitap ve dergilerin ücretsiz dağıtılmasını, ziraatla ilgili konferanslar verilerek köylünün bilgilendirilmesini istedi. Kurtuluş Savaşı'nın hemen ertesinde 254 sayılı kanunla 12 yerde orta ziraat okulları açıldı. Ankara ve Adana'da ilkokul mezunlarını kabul eden 3 yıllık ziraat makinist okulları açıldı. Atatürk'ün tavsiyeleri dikkate alınarak 1927 yılında Ziraat ve Baytar Enstitüleri ile Ali Mektepleri tesisine ve ziraat eğitiminin ıslahına dair kanunun çıkarılmasıyla orta ve yüksek seviyedeki ziraat okullarının yeniden teşkilatlanmasına başlanıldı. Bu yasayla Türkiye'de tarım konusunda yeni bir dönemin açıldığı söylenebilir. Çünkü bu tarihten sonra tarımda radikal tedbirler alma lüzumu duyuldu ve ziraat kültürünü yaymak, zirai üretimi arttırmaya yarayacak bilgi ve teknikleri öğretmek, yeni ziraat usullerini köylünün ayağına kadar götürmek mümkün hale geldi. Bitmedi. 5 Temmuz 1927'de Ziraat ve Baytar Enstitüleri ile Ali Mekteplerin tesisine ve ziraat tedrisatının ıslahına ait kanun adını taşıyan 1109 sayılı yasa çıkartıldı. Bu yasa ile ziraat vekaletine ziraat ve veterinerlik alanlarında yüksek okullar kurmak, yurt içinde dışında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve yabancı uzmanlar çağırmak konularında yetki ile ödenek verildi. Yasanın bir başka maddesiyle bu konulardaki mevcut okulları ıslah ve birleştirme ve öğrencilerini bir araya toplama yetkisi de verildi. Böylece ziraat, veterinerlik ve ormancılık konularında yüksek öğretim vermek için Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kuruluş çalışmalarına başlandı. 1930 yılında Yüksek Ziraat Mektebi kuruldu. Öğrencileri Atatürk Orman Çiftliği'nde staj yapmaya başladılar. Aynı yıl İstanbul Halkalı'daki yüksek okul yerine bir orta ziraat mektebi açıldı. Bu okulu Bursa, İzmir ve Adana'da açılan okullar takip etti. Dipnot, AKP iktidara gelir gelmez 04.07.2005 tarihi ve 2005-9139 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Halkalı Ziraat Okulu'nu kapattı. Yerine Halkalı Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayın ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu. Çok geçmedi. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 8.11.2010 tarihinde İstanbul Halkalı Ziraat Okulu'nu 10 yıllığına İlim Yayma Vakfı'na tahsis etti. Yapılan protokol hükümlerine göre Halkalı Ziraat Okulu için 5 yıl aylık 20.000 TL, ikinci 5 yılda aylık 40.000 TL kira bedeli alınacaktı. Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dr. Turhan Tuncer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tarım eğitiminde bir çınar niteliğinde olan Halkalı Ziraat Okulu'nun gelecek nesillerimize örnek olacak tarihi kimliğinin yok edilmesi kesinlikle kabul edilemez dedi. 120 yıllık çınar tarih oldu. Ankara'da kurulmuş olan Yüksek Ziraat Mektebi 20 Haziran 1933 tarihi ve 2291 sayılı kanunla Yüksek Ziraat Enstitüsü haline getirildi. Bu enstitü ziraat, ziraat sanatları, tabii bilimler, veteriner ve orman fakültelerinden oluştu. Okula çok sayıda Alman profesör getirildi. Tüm kürsülerin başında Alman profesörler vardı. Dersler ilk yıllarda Almancaydı. 1942 yılından sonra kürsü başkanları yetişen Türk öğretim üyeleri oldu. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nden 1933 yılından 1946 yılına kadar 1666'sı erkek ve 102'si kız olmak üzere toplam 1768 öğrenci mezun oldu. Atatürk ziraat okullarıyla gurur duydu. Örneğin 22 Nisan 1934'te konuğu İran Şahı Rıza Pehlevi'ye Bornova'daki İzmir Mıntıkası Ziraat Mektebi'ni gezdirdi. Bu okulun 600 dönüm arazisinde ki daha sonraları Ege Üniversitesi'nin arazisi olacaktır, 1933 ile 1938 yılları arasında 70 bin meyve fidanı ve 100 bin ağaç yetiştirip köylere dağıtıldı. İşte köy enstitüsü bu bakış açısıyla inşa edildi. 37. ayrımın sonu. Sayfa 313.